Ayrım 6, sayfa 65. Birey olmak. Hepimizin içinde bizi biz olmaya, bizlere bir kimlik duygusu veren aile bağları, ortak ilişkiler ve toplumsal yaşamın dışında eşsiz ve farklı birer birey olmayı iten gizemli bir güdü vardır. Gel gelelim mitolojinin de gözler önüne serdiği gibi birey olma süreci zorlu, kimi zaman da alabildiğine sancılı bir süreçtir. Bu süreç yalnızca gücümüzü sınayan, iç ve dış tehlikelere göğüs germekten ibaret olmayıp, kendi ayaklarımız üstünde durmamızı ve olgunlaşma yönündeki bu yolculuğa henüz adımını atmamış olanların kıskançlık ya da düşmanlıklarını kaldırmamızı sağlayacak bir yeteneği de gerektirir. Mitoloji bizlere yuvadan ayrılmanın güçlükleriyle, özellik yolunda karşılaştığımız ve boğuşmak zorunda kaldığımız canavarlarla ilgili bir yığın öykü sunmaktadır. En önemlisi de mitolojik öyküler, kişisel amaç ve anlam duygusunun ardındaki daha derin boyutu, gerçek kimliğimize kavuşma çabalarının ardında yatan belki de en derin anlamı gözler önüne serer. Birey olarak kendimize özgü özelliklerden ne kadar uzaklaştığımızın ve günlük yaşamımızda bir yerlere ait olma uğruna yürekten bağlı olduğumuz değerleri ne kadar göz ardı ettiğimizin her zaman farkında olmayabiliriz. Bu açıdan mitoloji bizlere yalnızca bir ışık tutmakla kalmayıp kendi kendini geliştirmenin her zaman bencillikle özdeş olmadığını da kanıtlar. Kendi içimizde henüz gelişmemiş olanı başkalarına önermemiz düşünülemez. Yuvadan ayrılış. Yuvadan ayrılış tıpkı aile gibi temel bir deneyimdir. Kişiliğimizin oluşması için bizi dünyaya getiren ana rahminden ruhsal olarak kopmamız gerekir. Bunu yaparken kimi zaman anne babalarımızdan ve evlerimizden de ayrılmamız ve bedensel anlamda bir kopmayı da yaşamamız gerekebilir. Kendi duygu ve düşüncelerimizi, değerlerimizi, yetenek ve gereksinimlerimizi ancak o zaman keşfedebiliriz. Yuvadan ayrılmak, aile yaşamının kötü olduğu anlamına gelmez. Yaşamda böyle bir yolculuğa çıkmaktan ürkenler, güvenli adımlarla ve yepyeni umutlarla dış dünyaya açılanlara kıyasla, ailede yaşanan sorunlardan çok daha fazla etkilenmiş olabilirler. Sevdiklerimizi terk etmek acı verir. Dahası, terk ettiklerimizin gönlü bizden kopmaya razı olmadığında bu acı daha da depreşir. Ne var ki kendi kendimize kararlar alabildiğimizi ve yaşamın sorumluluğunu tek başına üstlendiğimizi keşfetmek de bir o kadar keyiflidir. Adem ile Havva, cennetten kovulma. İncil'de yer alan Adem ile Havva öyküsü, ayrılık ve yitimin öyküsüdür. Bu öyküde olup bitenlerin gerçekten de yaşandığına inanılabilir. Bunun ders alınması gereken ahlaki bir örnek olarak algılayabilir. Ya da öyküde anlatılanlarla gerçek yaşamdaki doğum süreci sırasında ana rahminden ayrılışımız arasında bir benzetmeye gidebiliriz. Öykü farklı boyutlarda ele alındığında bunların tümünün de geçerli olduğu söylenebilir. Ancak bu öyküde irdelenen en önemli konu kimsenin sonsuza dek cennette kalamayacağı ve herkesin belli bir aşamada yaşamın yükünü sırtlanmak zorunda olduğudur. Cennetten kovuluş özünde yuvadan ayrılışın öyküsüdür. Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe yarattı ve içini çeşit çeşit canlıyla donattı. Bahçenin tam ortasında iki ağaç vardı, yaşam ağacı ile bilgi ağacı. Tanrı daha sonra Adem'i yarattı ve onu da bahçedeki canlıların arasına gönderirken bilgi ağacı dışında gönlünün çektiği her ağacın meyvesinden yiyebileceğini söyledi. Ardından tüm hayvanları da Adem'in yanına gönderdi. Adem bunların her birine bir ad verdi. Derken Adem derin bir uykuya daldı. O uyurken Tanrı Adem'in kaburga kemiklerinden birini alıp onu yalnızlıktan kurtarmak için Havva'yı yarattı. Cennet bahçesinde çırılçıplak dolanan Adem ile Havva'nın mutluluklarına diyecek yoktu ve Tanrı ile de barışıktılar. Gel gelelim bir gün hayvanların en dolan başlısı olan yılan, Havva'ya istediği her meyveden yiyip yiyemeyeceğini sordu. Havva da bilgi ağacı dışındaki her ağacın meyvesini yemelerine izin verildiğini, ancak yasak ağacın meyvesini yerlerse öleceklerini söyledi. Bunun üzerine yılan derhal araya girerek, tam tersine bilgi ağacının meyvesini yerseniz iyi ile kötüyü ayırt edebilir ve Tanrı ile eşit konumda olursunuz. O ağacın meyvesi size bu yüzden yasaklandı dedi. O günden sonra Havva gözlerini ağaçtan bir türlü ayıramadı ve onu zeki kılacak meyveyi düşündükçe ağzı sulandı. Sonunda daha fazla dayanamadı ve ağaçtan koparttığı meyveden bir ısırık aldı. Ardından meyveyi Adem'e uzatınca o da dayanamayıp yedi. Birbirlerine bakar bakmaz çıplak olduklarını ve bedenlerinde kimi farklılıklar olduğunu gördüler. Utançtan elleri ayaklarına dolaşan Adem ile Havva hemen koşup kopardıkları incir yapraklarıyla üstlerini örtmeye çalıştılar. Akşamın serinliğinde Tanrı'nın bahçeye girdiğini duyunca bir yere gizlendiler. Ama Tanrı Adem'e seslenip nerede olduğunu ve neden gizlendiğini sordu. Adem Tanrı'nın sesini duyduğunu ama korktuğunu söyledi. Bunun üzerine Tanrı, korktuğuna göre sana yasakladığım meyveden yemiş olmalısın dedi. Adem hemen Havva'yı işaret edip, meyveyi bana veren bu kadın diye yanıtlayınca da Havva, evet ama kanıma giren ve beni aldatan da yılandı diye atıldı. Bunun üzerine Tanrı yılana lanetler yağdırdı ve artık iyi ile kötüyü ayırt edebildiğinize göre Aden'i de terk edebilirsiniz. Zira burada daha fazla kalacak olursanız yaşam ağacının meyvesini de yiyip sonsuza dek yaşayabilirsiniz. Ama buna asla izin veremem diyerek Adem ile Havva'yı cennet bahçesinden kovdu. Onları dünyaya gönderirken de arkalarından ah ederek Adem'i o günden sonra alnının teriyle yaşamaya, Havva'yı da doğum sancılarıyla kıvranmaya mahkum etti. Yaşam ağacını koruması için de elinde alevler saçan mızrağı olan bir meleği cennet bahçesinin kapısına dikti. Yorum: Adem sözcüğü dünya, Havva ise yaşam anlamına gelir. Öyle ki, öyküde gerçekte hangi konunun irdelendiğini de daha başından anlamamız mümkündür. Bu dünyaya girişimiz ve ölümlülere özgü yaşamlarımızla ilgili süreç. Adem ile Havva, Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmelerinin sonucunda, tüm erişkinlerin yaşamlarının belli bir aşamasında üstlendikleri iki sorumluluğun sıkıntısını çekmek zorunda kalırlar. Hayatını kazanmak ve çocuk sahibi olmak. Bir açıdan bakıldığında öykü hepimizin yüzleşmek zorunda olduğu ilk yitimi, varoluş sürecinin başında ana rahminden kopuşu anlatmaktadır. Ana rahminde yaşam sorunsuz, pürüzsüz ve hoştur. Giyim derdi yoktur. Aşırı soğuktan donmak ya da sıcaktan bunalmak gibi bir sorun söz konusu değildir. Açlık ya da susuzluk gibi sıkıntılar yaşanmaz. Yalnızlık, acı ve çekişmeden uzak olduğundan yaşam huzurludur. Derken doğumun şoku yaşanır. Cennet bahçesinden apar topar atılan Adem ile Havva gibi bebek de dünyaya gelir gelmez ilk sancıyı ve yalnızlığı tadar. Ancak doğum yalnızca bebeğin ana rahminden dışarı çıkmasıyla sınırlı değildir. İnsanoğlu, anne ve babasından farklı duygu, düşünce, düş ve amaçlarla yüklü, bağımsız bir varlık olduğunu fark etmeye başladığında doğar. Aile kurumu, çocuğun dünyevi sorunlarla başa çıkmak ve erişkinlere özgü yalnızlık, çelişki ve boğuşmanın acısını yaşamak zorunda olmadan ana babasının sevgi ve güvencesine sığındığı bir cennet bahçesidir adeta. Bizlere söylendiği gibi düşünür, bizden istendiği gibi duygulanır, davranışlarımızı kesin kes bizlere dayatılan kural ve değerlere göre belirleriz. Çocuk ergenlik çağına gelip de dünyayı kendisini bir tanrı gibi hissettirecek yasak meyveyi tanımak isteyinceye dek ailenin dirlik düzenliği yerindedir. Bir başka deyişle yaşam deneyimleriyle yoğrulmaya, kendi fiziksel, duygusal ve ruhsal gücümüzü keşfetmeye başlar başlamaz karar verme ve sorumluluk alma hakkını da elde eder. Böylece ana babalarımızla eşit bir konuma geliriz. Kendi yolumuzu çizmek zorunda oluruz. Korkulara ve utanca kapılabiliriz. Bu süreçte ana babalarımız bir bakıma öyküdeki Tanrı gibi bunun korkunç bir meydan okuma ve otoriteyi doğrudan çiğneme olduğunu düşünürler. Toy ve deneyimsiz çocuk aile ruhunun birliğinden koparılıp çocukla ana babanın birbirlerine kenetli olduğu sevgi dolu sihirli dünyaya bir daha geri dönmeksizin bağımsız bireyselliğin soğuk dünyasına itilir. Cinsel duygu ve deneyimler meyvenin tadına bakıp bize özgü özellikleri keşfedebileceğimiz önemli olgunlaşma süreçleridir. Ne var ki bu öyküde irdelenen yalnızca cinsellik değildir. İyi ile kötüyü ayırt etmek gerçekte kendi değerlerimiz doğrultusunda seçimler yapmakla ilgilidir. Cinsel seçimler de dahil yaptığımız seçimlerin tümü özünde farklı birer birey olarak kimliğimizin bir yansımasıdır. Ancak bunun keşfedilmesi ayrılık acısını da beraberinde getirir. Çünkü en sevdiklerimizle bile kimi zaman çelişkiler yaşamanın kaçınılmaz olduğunu görürüz. Eninde sonunda ana babalarımızın görüşlerine meydan okumak, kendi başımıza karar almak ve bu kararların sonuçlarına katlanmak zorunda kalırız. Yapacağımız seçimler belli bir mesleğe yönelme, üniversiteye gidip gitmeme, ana babamızın uyarılarına karşın belli bir ilişkiyi sürdürme ya da aile içinde çatışmaya yol açabilecek duygu ve düşünceleri dışa vurma türünden seçimler olabilir. Bu seçimler ne olursa olsun belli bir aşamada ruhsal ayrılığı ve cennet bahçesi dışındaki yaşamın verdiği yalnızlığı göze almak zorunda kalırız. Erişkinliğe adım atma sürecinde yitirme, dışlanma, utanç ve suçluluk gibi duygulara bolca kapılabiliriz. Çoğu üniversite öğrencilerinin sınav dönemi yaklaştığında bunalıma girmeleri, sinir krizleri geçirmeleri ve intihara kalkışmalarının bir nedeni de bu olabilir. Çünkü artık dünyaya açılmanın zamanı gelmiştir. Çocukluk ve masumiyetten uzaklaşmanın sancısı, kimi zaman insanda üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü bir etki yaratabilir. Böylesi bir dönüm noktasındaki genç için, ana baba olarak çocuğun içindeki yılanın dürtüsüne bizlerin vereceği tepki can alıcı bir önem taşımaktadır. Çocukların yaşamı tatma isteğini, söz sahibi olan büyüklerine ve onların dünya görüşüne kafa tutma biçiminde algıladığımızda, olsa olsa acılarını daha da pekiştirir ve kendilerini suçluluk duygusuyla yanıp tutuşan, dışlanmış bireyler olarak görmelerini sağlarız. Kendi ahlaki ve cinsel değerlerimiz ne olursa olsun, çocukların kendi değerlerini belirlemek, bu değerleri geliştirmenin bir yolunu bulmak zorunda olduğunu kabul etmeliyiz. Tek yapabileceğimiz onlara olabildiğince iyi bir örnek olmak, onları sevgi, destek ve hoşgörümüzden asla yoksun bırakmamaktır. Yılanın da Tanrı tarafından yaratıldığını ve meyveden tatma yasağının da tüm genç erişkinlere yeteneklerini keşfedip yaşamda dürüst bir yol tutmasına olanak sağlayan bir güç olduğunu kavradığımızda yaratıcı Tanrı kadar acımasız davranmak zorunda kalmayabiliriz. Böylece çocuklarımızın içsel, duygusal ve ruhsal düzeyde bir birlik ve huzurun cennet bahçesinin dışında bile bulunabileceğini anlamalarına yardımcı olabiliriz. Buda'nın yola çıkışı, yaşamdan kaçılamaz. Buda'nın öyküsü batıda da en az doğuda olduğu kadar önemli bir yere sahiptir. Buda'nın yaşamın tarihsel bir gerçek olduğuna inansak da inanmasak da onun aynı zamanda efsanevi bir kişilik olduğunu da belirtmek gerekir. Aşağıda yer alan ve Buda'nın doğumu, çocukluğu ve göreve çağrılmasını anlatan öykü, dünyaya açılma çağrısını anlamaya çalışan her sevecen bireyi etkileyen dokunaklı ve derin bir anlatıdır. Buda'nın dünyaya gelişi mucizevi bir olaydı. Ana rahmine düştüğü anda tüm evren sevincini mucizelerle ortaya serdi. Çalgılar el değmeden çalmaya başladı. Irmakların akan suları durdu. Ağaçlar ve bitkiler çiçeğe durdu. Soylu ailenin çocuğu annesine hiç sancı çektirmeden dünyaya geldi ve anında yürümeye başladı. Ayağını bastığı ilk yerde bir nilüfer çiçeği bitiverdi. Çocuğa Siddhartha adı verildi. Doğumunun 7. gününde annesi mutluluktan ölünce teyzesi ona annelik etti. Böylece genç prensin çocukluğu sevgi, neşe ve bolluk içinde geçti. Siddhartha 12 yaşına bastığı zaman Kral Brahma rahiplerini bir araya topladı. Rahipler, prensin yaşlılık, hastalık ve ölüm görüntülerine tanık olması durumunda nefsini köreltip kendisini gösterişten uzak, yalın bir yaşama adayacağını söylediler. Kralın gönlü ise kendisinden sonra oğlunun tahta geçmesinden ve hükümdar olmasından yanaydı. Bu yüzden şatafatlı saray binasıyla göz alabildiğine geniş bahçeleri 3 sıra surla çevrelendi ve başlarına bekçiler dikildi. Saray ahalisinin ölüm ve keder sözcüklerini ağızlarına almaları yasaklandı. Siddhartha yetişkin bir erkek olduğunda kral oğlunu elinde tutmanın en iyi yolunun onu evlendirip çoluk çocuğa karışmasını sağlamak olacağını düşündü. Böylece Siddhartha kralın elçilerinden birinin kızıyla evlendirildi. Kısa bir süre sonra genç gelin gebe kaldı. Ancak aynı zamanda babasının çabalarına karşın Siddhartha'nın tanrısal görevi de içine doğdu. Müzik, dans ve güzel kızlar artık onu etkilemekten çok insan yaşamının boşluğunu ve geçiciliğini anımsatır oldu. Prens bir gün hizmetkarını yanına çağırıp ona kenti gezip görmek istediğini söyledi. Bunu duyan kral kentin baştan başa elden geçirilmesini, tüm çirkinliklerin ve sefaletlerin oğlunun göremeyeceği biçimde örtbas edilmesini emretti. Gel gelelim, tüm bunlar boşa gitti. Siddhartha sokakları dolandığı sırada gözüne titrek bedeniyle değneksiz güç bela yürümeye çalışan, yaşlılıktan buruş buruş olmuş sefil bir adama takıldı. Gördükleri karşısında şaşkınlığa kapılan Siddhartha, geçkin kişilerin kaçınılmaz sonunun elden ayaktan düşmek olduğunu fark etti. Saraya dönünce oradakilere yaşlılığı engellemenin bir yolu olup olmadığını sordu. Ama kimseden bir yanıt alamadı. Çok geçmeden yeniden kente inen Siddhartha, bu kez de onulmaz bir hastalıktan ötürü acılar içinde kıvranan bir kadına, ardından da bir cenaze törenine tanık oldu. Böylece acı ve ölümle tanışmış oldu. Sonunda karşısına yaşamın tüm nimetlerinden elini eteğini çekip iç huzura kavuşmaya çalışan bir dilenci çıktı. Başından geçenleri enine boyuna düşünen Siddhartha, rahatlık ve bolluk içindeki yaşamından vazgeçip derviş olmayı kafasına koydu. Babasının ayaklarına kapanıp gitmesine izin vermesi için yalvarıp yakardı. Ancak babası, tüm umutlarını bağladığı biricik oğlundan kopacağı düşüncesiyle kara yaslara boğuldu. Sarayı çevreleyen surlardaki nöbetçilerin sayısını iki katına çıkartan kral, oğlunun kafasından bu düşünceyi atabilmesi için sürekli şölenler düzenliyordu. Üstelik Siddhartha'nın karısı bu arada bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ne var ki bebeğin sevinci bile Siddhartha'yı yolundan döndürmeye yetmedi. Bir gece canına tak etti ve karısıyla minik oğlunu son kez öpüp kokladıktan sonra yola koyuldu. Atına binip hizmetkarını yanına çağırdı. Tanrılar da ona suç ortaklığı edip atın nal seslerinin nöbetçileri uyandırmamasına özen gösterdiler. Kentin kapısına varınca Siddhartha atını hizmetkarına verdi ve her ikisiyle de vedalaştı. Böylece Buda ruhsal yolculuğuna çıkmış oldu ve Prens Siddhartha da tarihe karıştı. Yorum: çocukluğumuzun geçtiği yuvadan çıkıp bizleri bekleyen yazgıya doğru yola koyulduğumuzda ruhsal arınma uğruna ille de yaşamın güzelliklerinden vazgeçmek zorunda olmasak da içlerindeki dinsel çağrıya kulak verip kendilerini dine adayanlar pekala böyle bir yol izleyebilirler. Ne var ki bu öyküde yer alan konuların birçoğu hepimiz için geçerlidir. Prens Siddhartha pek çok çocuk gibi öldükten sonra tahtı kendisine devretmeyi düşünen babasının umudu ve düşlerinin kaynağıdır. Bir baba aynen böyle bir duyguya kapılıp oğlunun ileride işini devralacağını ya da meslek seçiminde kendisinin izinden gideceğini düşleyebilir. Ama Siddhartha'nın babası içten içe çocuğunun yaşamı tatmasını pek istemez. Çünkü aile çemberinin dışındaki yaşam bireyin değişmesine ve kimi zaman ana babalara ters düşen bir takım özellik ve ihtiyaçlarının su yüzüne çıkmasına neden olur. Kral özellikle de Siddhartha'nın yaşamın acı ve sıkıntılarıyla yüz yüze gelmesinden kaçınır. Çünkü acı ve sıkıntılarla yüzleşmek bir anlamda gelişmektir. Prens ancak çocuk kalabildiği sürece babası tarafından istendiği gibi yorulup yönlendirilebilir ve yuvadan uçmasının önüne geçilebilir. Anne ve babaların bu tür düşler kurmalarının olumsuz ya da kötü bir yönü yoktur. Ancak bu düşler eninde sonunda boşa gider. Her gencin kendine özgü bir kişiliği vardır ve iç huzura ulaşması ancak ve ancak kendi düşlerini gerçekleştirmesiyle mümkün olabilir. Evliliği ve baba olması bile Siddhartha'yı yolundan çeviremez. Bu belki de birçok gence ders olabilecek zorlu bir sınavdır. Daha kim olduğumuzu bilmeden ve kendimize bir yol çizmeden evlenip bir yuva kuracak olursak, üstüne üstlük eş seçimini gerçekte ana babalarımız yapmışsa ya da eşimizi salt başkalarını mutlu etmek veya güvencemizi sağlamak kaygısıyla seçmişsek, yaşam bizleri eninde sonunda çok farklı bir yerlere sürükleyebilir. Kişinin kendi benliğini bulma arzusu ayrılmanın acı ve sancısını da beraberinde getirir. Ana baba olarak çocuklarımızın bu çok alışılagelmiş durumla karşı karşıya gelmelerini önlemek için kim olduklarını ve ne istediklerini bilecek yaşa gelmeden onlara ev bark sahibi olmaları yönünde baskıda bulunmaktan kaçınarak yardımcı olabiliriz. Çocuklarımızı ne kadar elimizde tutmaya çabalarsak onlara o kadar acı çektiririz ve eninde sonunda elimizden kaçırırız. Çocuklar olarak da ileride kendi kişiliğimizi hiçe saymanın acısını ve pişmanlığını yaşamamak için anne ve babalarımızın öfkesine ve düş kırıklığına katlanmak zorunda kalabiliriz. Babası Siddhartha'yı evlendirmek suretiyle evinde tutma konusunda diretmemiş olsaydı, prens de en azından biricik karısını ve oğlunu yüzüstü bırakıp gitmenin acısını çekmeyebilirdi. Gel gelelim, Siddhartha'nın evlenip çocuk sahibi olması, kendi arzuladığı bir durum olmaktan çok babasının düşlediği dünyanın bir parçasıydı. Ne yazık ki Siddhartha'nın hem içindeki sese kulak vermesi, hem de babasının biricik oğlu, biricik eşinin kocası ve biricik oğlunun babası olarak kalması hiçbir şekilde mümkün değildir. Gençler onaylamadığımız bir karar aldıklarında, özellikle de bu karar onlardan uzak kalmamızı gerektirdiğinde ya da onları hiç bilmediğimiz bir aleme sürüklediğinde tepkimiz genellikle onlarla dalga geçmek ya da öfkeden köpürmek olur. Birçok gencin yaşamının daha sonraki bir evresinde ilgisini farklı bir yöne çevirdiği bir gerçek. Yeni yetme çağında ya da 20'li yaşlarına henüz merdiven dayamış bir gencin ileride ne yapacağı konusunda kesin bir tavır sergilemesini beklemek de zaten abes olur. Yine de Siddhartha gibi ne istediğini bilen ve bu isteğini yerine getirmeyi kafasına koyan gençler de yok değil. Hedeflenen iş ister kalıcı, ister geçici olsun, yürekten arzulandığı sürece herhangi bir aile bireyinin, öğretmenin, dost ya da danışmanın daha büyük hedefler uğruna onu yolundan çevirmeye çalışması yersiz bir davranış olur. Siddhartha'nın gönlünde yatan hedefin ruhsal bir boyutu vardır ve bu hedefe ulaşması onun tüm dünyevi bağlardan ve güzelliklerden kopmasını gerektirir. Bu hedef müzik ya da resim yapmak, yazmak, yeni bir iş kurmak, dünyayı dolaşmak, doktor, muhasebeci ya da çiftçi olmak da olabilir. Hatta insanın sevdiği biriyle yaşamını birleştirip çoluk çocuğa karışması bile olabilir. Önemli olan yüreğin sesidir. Her gencin yüreğinde böyle bir ses olmayabilir. Ama sesin duyulabilmesi için başkalarının hoşnutsuzluğu nedeniyle yükselen seslerin onu bastırmaması gerekir. Çocuklarıyla iyi bir iletişim kurmayı becerebilen ve onları farklı birer birey olarak görebilen ana babaların, Siddhartha'nın babası gibi çocuğun geleceğini önceden belirlemeleri, çevresine duvar örmeleri ve kendi isteklerine karşı çıkıldığında ona açıkça ya da üstü kapalı bir biçimde sırt çevirmeleri ya da cezalandırmaları düşünülemez. Buda'nın yuvayı terk ediş öyküsünde yürek sızlatan bir hüzün vardır. Çünkü babası, karısı ve çocuğu onu sonsuza dek görmemeye mahkumdurlar. Yine de dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğu, nihai kurtuluşun temelinde onun verdiği bu kararın, milyonların kurtulması uğruna kendi kişisel mutluluğundan vazgeçmesi kararının yattığına inanır. Çocuklarımızı yüreklerinin sesine kulak verip, kendi çizdikleri yoldan gitmeleri yönde yüreklendirmenin, ileride hem çocuğun, hem de biz ana babaların yaşamlarını zenginleştireceğini ve birlikte paylaşabileceğimiz çok daha engin bir dünya görüşü kazandıracağını umuyoruz. Siddhartha'nın öyküsü bizlere her bireyin büyük ya da küçük bir hedefi olduğunu öğretiyor. Dinlemeye hazır olduğumuz, düşkünlükle görev arasındaki farkı ayırt edebildiğimiz ve gerektiğinde özgür bırakabildiğimiz sürece yalnızca kendi yaşamımızı değil, başka bir yığın insanın da yaşamını zenginleştirmek işten değildir.